Aykoloji'nin katkılarıyla hazırlanan Eğitimin Sesi başlıyor.
Ulusal Radyo dinleyicileri, Eğitimin Sesi programına hoş geldiniz. Bugün konuğum çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Osman Ayataş. Osman Hocam hoş geldiniz.
Teşekkürler, hoş bulduk.
Osman Bey ile okulların önemli konularından, sorunlarından olan okul hastalıkları ile ilgili konuşuyor olacağız. Kış geldi, okullarda hasta çocukların sayısı arttı. Günümüzde bulaşıcılığı yaygın ve iyileşme süresi uzun olan bir takım hastalıklar eğitim öğretimi ciddi derecede etkilemekte. Çocukların okula devam etme sürecine ve öğrenmelerine engel olacak seviyede. Eskiden bu kadar inatçı olmayan, hatta çocukların bağışıklık sistemini güçlendirecek, savunma mekanizmalarını destekleyen okul hastalıkları son yıllarda hepimizi endişelendirecek boyutta sağlık sorunu haline geldi. Gelecek neslimiz olan çocuklarımızın günlerinin büyük bir kısmı ve büyümenin en önemli evreleri, yani 18 yaşına kadar olan ömürleri okullarda geçmekte. Okullar gelecek neslimizin devamı olan çocuklarımızı akademik olarak eğitirken onların fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı olmaları konusunda da Veliler ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaparak sorumluluk almaları gerektiğine inanıyorum. Benim gibi düşünen, bu alana yönelik de projesi olan Osman Hocama okulda sağlık yapılanması projesi yürütüyor. Birlikte yürütüyoruz aslında bu projeyi. Bu konuda ondan birkaç şey duymak istiyorum. Hastalıklara girmeden önce onu bir öncelikle konuşalım. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde hastalıklara da değiniyor olacağız. Buyurun Osman Hocam.
Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum herkese. Öncelikle okulda bir proje yürütüyoruz. Eğitimde sağlık yapılanması. Bunu geçen programlarda da anlattık. Yani eğitim sürecinde sağlıklı bir süreç sürdürmeye çalışıyoruz. Neler yapıyoruz? Aklımıza gelenleri şöyle bir sıralarsak. Öncelikle 4-6 yaş grubu ve ergen grubu çocuklarımız hızla büyüyor. Bu hızlı büyüme sürecinde fiziki gelişmelerini takip ediyoruz. Beslenmelerini takip ediyoruz. Özellikle obezite yönünden. Benim çok önemsediğim, fakat toplumda zaman zaman da aşıya karşı bir reaksiyon oluşuyor, bu aşılanmalarını takip ediyoruz. Hareket ve spor yönünden iletişim kurarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Aile genetiğini elimizden geldiği kadar incelemeye çalışıyoruz. Psikososyal yapılanmasına bakıyoruz. Ve check-up dediğimiz yaşa, genetik özelliklere, mevcut şikayetlere uygun, ekonomik olan, non-invazif yani tehlikeli olmayan tetkikler istiyoruz. Ve o geri dönüşleri değerlendiriyoruz. Bu sene buna böbrek hastalıklarıyla ilgili özellikle ergen grubunun tetkiklerini ilave ettik. Tansiyonlarını ölçüyoruz, ödemlerine bakıyoruz, kalp seslerini dinliyoruz. Kanda böbrekle ilgili parametrelere bakıyoruz ve bunu yaparken de aile, okul, ben danışman hekim olarak ve devlet erkeğiyle beraber hareket etmeye çalışıyoruz.
Evet, teşekkür ediyorum. Bu projeyi birlikte yürütüyoruz. Ben de sağlık eğitimi alan geçmişte mesleki olarak da yakın olduğum için Osman Hocam'la birlikte yaptık. Bu projenin sonunda gözlemlediğim, benim de birkaç şey eklemek istiyorum Osman Hocam. Bu projeyle şeyi fark ettik. Öncelikle çocukların, ergen olan çocukların doktor kontrollerinin ve tedavilerinin, hasta olduğu zaman hastaneye gittikleri, tedavi için gittiklerini, ama sağlıklı bir bireyin takip edilmediğini, aşılarının yapılmadığını, zaten ergen olan çocuk gelişiyor, serpiliyor, sağlıklı olduğu ve enerjik oluyor. Sağlıklı olduğu düşünülüyor anladığım kadarıyla anne baba tarafından. Çocuk da bunu istemiyor. Yani ihtiyaç hissetmiyor. Ve gözden kaçıyor. Birçok hastalık yakaladık biz bu çalışmalarda. Özellikle aşılanma konusu çok önemli. Hocam birazdan değinecektir ona bu soruyu soracağım. Çünkü önemsediğimiz alanlardan bir tanesi bu. Ve bu dönemde şeyi de altını çizmek istiyorum. Özellikle Sağlık Bakanlığı bu yaş grubuyla önemli bir çalışma yapmadığını fark ettik. Halk arasında da gizli kalp hastalığı denilen okuldayken kalp krizi geçirdi, otururken kalp krizi geçirdi ya da geçen gün de televizyonda gördük. Merdivenlerden inerken ölen bir, kaybedilen bir çocuğun haberini dinledik. Bunun dışında işte spor yaparken birden kalp krizi geçiren çocukları duyuyoruz. İşte kalp hastalıklarının, gizli kalp hastalıklarının olduğu dönem, açığa çıkan bir dönem. Damar tıkanıklığı, anksiyete bozukluğu ki şu dönemde çocuklarımıza çok sık rastlanıyor. Çünkü çevresel koşullar ve ekonomik kriz ya da birçok neden dijital ortama maruz kalmak çocuklarda anksiyete bozukluğuna neden oluyor. Gizli şeker hastalığı, büyüme hormonlarının sorunları, tiroid hormonları ki bu gözden kaçarsa ileride %100 kansere neden oluyor. Cinsiyet hormon sorunları mesela böyle çocuklar yakaladık. Çocuk kız ama erkek hormonları taşıyor gibi. İleride sorun çıkacak, bebeği olmayacak. Yani bunu şimdiden yakalıyor olmamız da önemli oldu. Gizli böbrek hastalıkları hocam demin söyledi. Bunları yakaladık. Yani okulda sağlık birimi aslında şu an tabii ki okulun öncelikli işi eğitim. Ama şu an bu bir ihtiyaç, ülkemizde ihtiyaç açıkçası. Bunu Sağlık Bakanlığı'nın yapılandırmış olması, çocukluk dönemindeki sağlık taramaları ya da takibi zorunlu, aşılar zorunlu. Ergenlik dönemi de yapılırsa eğer bu yapılanma, böyle bir Sağlık Bakanlığı böyle bir çalışma yaparsa zaten okulda okulun işi daha kolay olacak. Okulda sadece hastalıklara karşı korunma, bulaşıcının önlemek için neler yapmalıyız, dengeli ve doğal sağlıklı beslenme neler olmalı, hareket çocuğa her çocuğun farklı yapısı var, ona uygun spor ve yaşam tarzı nasıl olmalı, genetik yapısı, ailevi genetiğinin özellikleri ve haldeki görünen hastalıklarla ilgili çocuğu bilinçlendirmek ve bu hastalıkların riskli grupta olduğunu, çünkü genelde de hastalıklar böyle oluyor. Yani geçmişte ailesinde olan hastalıklar çocukta da görülme ihtimali yüksek oluyor. Genetik dediğimiz şey de bu. Bu tür hastalıklar varsa anemnezinde çocuğa buna uygun nasıl beslenmeli, nasıl yaşamalı, bu bilinci, bu eğitimi okullar verebilir. Bu işin eğitsel kısmı. Ama şu an okulumuzda da bu projeyle bu kadar detaylı bir çalışma yaptık ve çok ciddi sonuçlar elde ettik. Bu da hepimizi çok mutlu ediyor. Osman Hocam da bu konuda çok keyifli çalışıyor. Seve seve yapıyor bu çalışmaları. Bu çalışmanın tabii ki tüm okullara yayılmasını, Milli Eğitim'in ve Sağlık Bakanlığı'nın birlikte bu projeyi güçlendirmesini, ki böyle bir kağıt üzerinde bir çalışmaları var ama bu çalışma maalesef etkili değil. Bizim okulda yapıldığı gibi yapılabilirse eğer daha sağlıklı bir nesil yetiştireceğimize inanıyorum. Osman Hocam, her yıl yaşanan en çok bulaşıcılığı yüksek olan hastalıkların başında ise gripler ve üst solunumlar enfeksiyonları geliyor. Şimdi hastalıklara geliyorum, notlarımdan şimdi bakıyorum, hazırladığım notları okuyorum size. Griplerden ve üst solunum yolları enfeksiyonlarından korunmak için okullarda neler yapılır? Bu konuda ben de birkaç şey eklemek istiyorum ama okulda bu bulaşıcılığı azaltmak mümkün mü? Okullara ne öneriyorsunuz?
Tabii mümkün. Öncelikle ailelere ifade edelim. Hasta çocuğu okula göndermesinler. Boğazı ağrıyan, hafif öksürüyor olan, burnu akan, ateşi 37,5 geçen çocuğu okul idaresine telefon ederek göndermesinler. Bu bir. İkincisi, dışarıdan muayene edilmiş doktor tarafından antibiyotik, öksürük şurubu, ağrı kesici ilaçları ellerine vererek çocukları göndermesinler. Bu ilaçlarla çocuk okula geldiğinde doğru düzgün periyodik olarak alamıyor. Kendi iyileşemiyor, bir de bulaşı bulaştırıyor. Yani başka çocuklarla da aynı hastalığı bulaştırıyor. Böylece kötü bir çarkla hastalık devam edip gidiyor. Yalnız benim söylemek istediğim şu. Biz derdimizi Sağlık Bakanlığı'na anlatamadık. 2-3 programdır benim söylemek istediğim şu. Bizim hasta okulda yaptığımız proje özgün bir proje. Prototip bir proje. Gönlümüz şöyle istiyor. Bütün semtin okullarında bu yapılsın. Çekirdek bir proje ülke çapında büyütülsün. Yani çocuklarla doktor, danışman hekim ve eğitici kadrolar her an bir arada olsunlar. Tabii ki gece acile çocuğunu götürebilir, devam ettiği hekime çocuğunu götürebilir. Aile sağlığı merkezinden hekimlerin ara ara çağırmasına, ki ben hiç rastlamadım, aile sağlığı merkezinden 0-6 yaş çocuğuna, 0-1 yaş çocuğuna açık kalple söyleyeyim, tamam ayda bir kere çağrılıyor, başı ölçülüyor, boyu ölçülüyor, kilosu, ama 1 yaş 2 yaşından sonra 6 yaşına kadar çocuğun aşıları, periyodik kontrolleri, muayeneleri, beslenmeleri çağrılarak yapılmıyor. Ben şimdi bu işi yapmaya çalışıyorum. Ailelerle biraz iletişimimiz zor oluyor ama yeni yeni derdimizi onlara anlatmaya çalıştık. Benim söylemek istediğim bu. Yalnız basit bir şey söyleyelim. Basit hastalıklarda ilaç ve hastane öncelik değildir. Öncelikle profilaksidir. Yaptığımız aşı, maske, mesafe, el yıkama, izolasyon, istirahat, hareket, beslenme şeklinin düzenlenmesi, daha sonra ilaç veriliyorsa verilecek ve daha sonra hastane. Ama bu çark geriden başa doğru.
Sondan
aileler ve hekim arkadaşlara, özellikle genç hekim arkadaşlara beni affetsinler. Defalarca söyleyeceğim, söylemeye de devam edeceğim. Biraz sabretsinler, biraz sabretsinler. Bir ateşi 48 saat takip etsinler. Hemen antibiyotikle baskılamasınlar. Çünkü altından istemediğimiz bir sürü hastalıklar çıkıyor. Ha, antibiyotik vermenin koşullarını benden daha iyi bilebilirler tabii. Çağdaş teknolojide bir sürü şey yeni bir şekilde anlatılıyor. Ama burna akan, öksüren, 37,5 derece ateşi olan bir çocuğa ben antibiyotik vermiyorum. Aileyle görüşüyorum. Telefonumu zaten biliyorlar. 48 saat onu takip ediyoruz. Ha, sonunda basit bir enfeksiyonsa 48 saatte antibiyotiksiz geçiyor. Ama süre geliyorsa tabii ki boğaz kültürü, akciğer grafisi, kan tahlili, ileri tetkikleri yaparak hastalığa yönelik tedavimizi yapıyoruz.
Evet, neden hemen antibiyotik başlamıyorsunuz sorusunu ben birazdan tekrar soruyor olacağım. Onu çok güzel açıklıyorsunuz, program öncesi de konuştuk sizinle. Dinleyicilerin de mutlaka dikkatli bir şekilde dinlemelerini öneriyorum.
Şimdi şöyle, bu virüs ve bakterilerin tarihi insanlık tarihi kadar eski. Bizimle beraber devam ediyor. Virüs ve bakterilerin hassas oldukları antibiyotikler var. Bunları maalesef aile, hekim, çevre, insanlar istismar etmişler. Bol miktarda ve yersiz, yetersiz kullandıkları için, bir yersiz bir de yetersiz. Mesela 3 gün antibiyotiği veriyor, iyileşti diye antibiyotiği kesiyor. Antibiyotik gerekmeden hekim tarafından, üzülerek söylüyorum, aile tarafından hemen başlanıyor. Buna basiller, bakteriler, virüsler bağışıklanıyorlar. Bir sonraki enfeksiyonda artık bu antibiyotikler bu mikroplara öldürmüyor.
Yani antibiyotik başlanınca gerektiği kadar, o doz bitene kadar, doktorun söylediği gün ve doza kadar kullanılmalı, erken bırakılmamalı. Bunun nedenini de dediniz ki mikrop güçleniyor. Çünkü önce ne olduğunu bir karşı savunma için bir silah, bir cephaneyle karşılaşıyor. Bir savaşla karşılaşıyor. O savaşta kendini gardını alıyor.
Hemen ilave
tam gardını. Evet, tam gardını almışken, değil mi? O günü güçlendirirken, yok etmeye yüz tutarken ilacı kesiyoruz.
Hemen ilave edeyim. Benim ihtisas yaptığım 60'lı 70'li yıllar arasında penisilin, kloramfenikol ve sülfamit dediğimiz basit ilaçlarla menenjitleri tedavi ediyorduk. Şimdi bu yeni menenjitler çok yeni, yani faydası olduğu gibi vücuda zararı olan antibiyotiklerle, çok ağır antibiyotiklerle tedavi
ediyoruz. Kullanmak zorunda kalıyoruz.
Evet, mecburen öyle.
Çünkü vücudu bu antibiyotiklere alıştırdık.
Evet.
Çünkü diyorsunuz ki birkaç gün, hatta en son iş ilaç vermek. Önce çocuğu takip edeceğiz dediniz. Sonra geçmezse tetikler yapacağız dediniz. Sonra hastane, yani medikal tedavi başlıyor. Gerekirse başlıyor olacağız dediniz. Böyle olursa çocuklarda, ben birazdan soracaktım size, bunun da cevabı oldu. Neden şimdi hastalıklar bu kadar ağır geçiriliyor ve iyileşemiyoruz? Haftalar geçiyor. Kullandığımız ilaçlar da etkili olamıyor. Acaba biz mi çok zayıfladık, yoksa hastalıklar mı gömlek değiştirdi, yani daha güçlendi diyecektim. Sanırım en büyük sorun bu, değil mi?
Ama
nedeni bu.
Zor bir soru. Yani ben bu kadar deneyimime rağmen bu sorunun cevabını size vermekte zorlanacağım. Çünkü her çocuk ayrı bir çocuk. Tek yumurta ikizleri dahil her çocuk ayrı bir çocuk olduğu için, bir virüs veya bakteri alan ikiz bir çocuk diyelim, birinde basit üst solunum yolları hastalığı şeklinde geçiyor, birinde bronşit veya zatürre şekline dönüşüyor. Çünkü bağışıklığın gelişmesi doğumsaldır. Şurada saymaya çalışayım. Sırası gelmedi ama siz soracaksınız, ben şimdi söyleyeyim. Tetkik ve tahlil yapmadan probiyotik ve çinko, balık yağı, markasız bal ve mantar, immün sistemi güçlendiren altında satılan bir sürü pahalı ilaçlar, karı koca ilaçları, polivitaminler, yüksek doz D vitamini, kalsiyum, C vitamini vermeyelim.
Bunlar çok tehlikeli, evet, buluyorsunuz. Evet. Çünkü ticarete dökülen, evet, her şeyde eleştirel bakmak gerekiyor. Ve bunlar doğal dense bile aslında büyük sorunlar, büyük problemlerle karşı karşıya bırakıyor insan sağlığını diyorsunuz.
Hemen ilave edeyim. Konuyu biraz uzattık ama önemli. Mesela arkadaşımız diyor ki bana, hocam diyor, 4 portakal yesem acaba C vitamini bol miktarda alır mıyım? Alamazsın. Çünkü 4 portakalın içinde vücudumuza vereceğimiz C vitamini çok fazla. Bu C vitamini bağırsaklara geldiği zaman optimal bir emilim için oluyor. Mesela 20, 30, 50 neyse miligram emilirken siz 200 1 gram veriyorsunuz. O emilim sürecinde emilim bozuluyor. O alabileceği faydalı şeyi de almıyor. Hı hı. O nedenle her şeyi optimal dozda verelim. Evet. Uygun dozda verelim. Kararında verelim. Ha, günde bir bardak süt içeriz. Bir tane portakal yeriz. Hı hı. Belirli miktarlarda besinleri alırız. Hı hı. Fazla besin almakla faydasını arttıramayız.
Tam tersi, fazlası atılıyor zaten vücuda diyorsunuz.
Ay Koleji'nin katkılarıyla hazırlanan Eğitimin Sesi devam ediyor.
Osman Hocam'ın hastalıkların bulaşmaması için okulda neler yapmalı, okullara önerileri neler diye sormuştum. Güzel cevaplar aldık ondan. Ben de birkaç şey eklemek istiyorum aldığım notlardan. Önce okulların fiziki yapısının önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Yüksek tavanlı, geniş koridorlu, doğal aydınlatma ve doğal havalandırmanın olan binaların hastalıkları önleme konusunda etkili olduğunu hem bilimsel anlamda araştırmalar bunu söylüyor, hem de 25 yıllık eğitimin içinde olan biri olarak bunu özellikle belirtmek istiyorum. Covid salgınında da bizde ya da yüksek tavanlı doğal havalandırması, yani direkt pencerenin dışarıya açılıyor olması, aydınlanmanın, yani doğal ışığın içeriye girdiği, güneşin girdiği geniş koridorları ve yatay binalarda hastalık bulaşma oranının daha düşük olduğunu biliyoruz. Ben kendi deneyimlerimden de biliyorum ve bilim insanları da bunu söylüyor. Covid hastalıklarında da özellikle bu üst solunum enfeksiyonlarında oldukça önemli bir yapılanma aslında okullardaki bina yapılanmaları. Bunun dışında öğrencilerin sık sık açık alan bahçeye çıkarılmasını önemsiyoruz. Bu da çocukların kısa süreli içeride olup ara ara da olsa doğal havalandırmaya, bahçeye çıkmaları, koşup oynamaları ve doğal oksijen almalarını önemsemek gerektiğini düşünüyorum. Önemli şeylerden bir tanesi de okul yemekhanelerinin mevsim sebze ve meyvelerinden, katkısız yiyeceklerden hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir kültür tabii. Bunu çocuk, şimdiki jenerasyon çok farkında demek de istemiyorum. Bu böyle bir kültür oluşmamış. Anne babalar bir kere hazır yiyeceklere çok alıştırılmış. Doğal olarak da hani çocuklar da bunu istiyor. Evdeki, evde sebze pişmiyorsa okulda sebze piştiğinde okul yemekleri beğenilmiyor. Ve burada en önemli şeyin, önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Toplu mutfaklarda tatlandırıcı, çünkü kocaman tencerelerde yemek pişiyor. Bizim evde pişirdiğimiz küçük bir tencerenin binlerce katı büyüklükte bir yetişkin insanın içine girdiğinde kaybolacağı kocaman tencerenin içinde yemekler pişiyor. Doğal olarak orada bir takım ev lezzetini tabii ki yakalanamayabiliyor. Ama orada bilinçle sağlıklı beslenme bilinci oluşup o yemeğin sağlıklı olup olduğunu bilip tüketmek gerekiyor. Tabii günümüzde her şey maalesef ticari olarak bakıldığı için bu tür büyük kazanlarda, karavanalarda pişen yemeklerde tatlandırıcılar kullanılıyor. Özellikle Çin tuzu denilen bir tatlandırıcı şey var ki bu çok tehlikeli. Hem kanserojen hem çocuklarda oldukça ciddi sorunlara neden oluyor. Bunun kullanılmadığı tek bir demeyeyim ama kendi okulumuzda kullanmıyoruz. Başka kurumlarda ya da ne bileyim toplu yaşam mutfaklarında bunların kullanıp kullanmadığı konusunda endişeliyim. Daha önceki okulun ilk açıldığı zaman daha önceki mutfak çalışanlarımızın da bunları satın aldığını ve ben alışveriş listesinde gördüğümü söyleyebilirim. Bunları hemen hızla ayıkladım. Tabii ki biraz lezzet kaybı ya da ben çok seviyorum ya da benim jenerasyonum çok seviyor bu yemekleri. Alışık olduğumuz damakta da ama şimdiki jenerasyona farklı geliyor olabilir. Dolayısıyla da reddedilip ve çöpe atılıyor yemekler. Bu konuda bir bilinç oluşturulması gerekiyor. Burada anne babalarla birlikte bir farkındalık yaratmak gerekiyor. Çocuklar gelecekte ciddi hastalıklara yakalanacaklar bu katkı maddelerinden dolayı. Birazdan yine bahsediyor olacağız. Bu önemli bir konu. Bunun dışında bu projeyle de yaptığımız aynı zamanda okulda sağlık projemizle yaptığımız bir çalışma ama bütün okulların aslında veli bilgilendirmeleri, dönemsel hastalıklarla ilgili bilgilendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Biz sık sık mektup gönderiyoruz salgın hastalıklar karşısında neler yapılmalı gibi okulun böyle bir sorumluluğunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocukların zamanlarının büyük bir kısmı okullarda geçiyor. Aile kadar sorumlu olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Özellikle COVID salgınından sonra grip ayları dediğimiz ilkbahar ve sonbahar aylarında kapalı havuzlarda yüzme çalışmalarının yaz aylarının ertelenmesinin önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bunu okul doktorumuz Osman Hocam da bize önerdi. Bilim insanları da öneriyor. Çünkü zaten hastalıklar inatçı ve çocukların birçok nedenden dolayı katkı maddeli yiyecekler diyelim, hareketsizlik diyelim, obezite diyelim. Bir sürü nedeni var. Çocuklar zaten zayıf ve güçsüzler. Hastalıklara çok hızlı yakalanıyorlar ve çok uzun sürede iyileşemiyorlar ve eğitim aksıyor, öğrenme aksıyor. Dolayısıyla bu tür çalışmaları yaz aylarına bırakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Onun dışında doğal havalandırmalarının olmadığı konferans salonları gibi kapalı alanların da hastalıkların yayılmasına neden olduğunu ve bu alanların sık sık havalandırılması gerekiyor. Gerçi doğal havalandırma olmuyor buralarda maalesef. Her salonda olmuyor. Onun için de kısa süreli kullanılması gerektiğini öneriyorum. Ayrıca okulun tüm alanlarında sık sık havalandırılması, doğal hava sirkülasyonunun mutlaka yapılması ki bu arada da tabii çok üşüyorum diyen bir öğretmen grubu ya da çalışan grubu. Çocuklar üşümüyorlar açıkçası. Duyuyorum. Burada da üşüyerek yani daha doğrusu vücut ısısının çok altına düşmediği sürece hava ısının değişmesi insanı hasta etmez. Bunun altını çizmek istiyorum. Ancak mikroplar hasta eder. Biraz havayı sık sık havayı değiştirmek hastalıkların da havada asılı olan mikrobik hastalıkların da sirküle olmasını, yok olmasını, hareket etmesini ve yere inmesini ve yok olmasını sağlayacağı için sık sık havalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında öğrencilere sık sık sabun kullanarak el yıkama alışkanlıklarının kazandırılmasında önemli olduğunu ve bunları bir okul, evet okulda herhangi bir okuma yazma öğretmek gibi önemsenip çocukların teneffüslerde ya da lavabolarda takip edilmesi ve bu alanda da rehberlik edilmesi ve uyarılması gerektiğini önemsiyorum. Bunları da eklemek istedim. Okulda hastalıkların bulaşmamaları için ya da önüne nasıl geçilebilir diye benim aldığım notlardandı. Osman Hocam size başka bir soru sormak istiyorum. Demin aslında bu soruya cevap verdiniz ama COVID sonrası bizim hepimizin çok büyük merak ettiği bir konu. Gripler değişti mi? Eski grip mikropları ile şimdiki grip mikropları fark mı oldu? Yani şu an yaşanan tüm griplerin COVID mi diyelim? Birçok adı var. Domuz gribi diyorlar. Bir sürü farklı korku ortalıkta korku yayan söylemler var. Bu hastalıklar gerçekten tamamen değişti mi? Demin dediniz aslında ilaç kullandığımız için iyileşmiyor dediniz ya da çok sık ilaç kullandığımız için dediniz ama bu konuda neler söyleyecekleriniz var mı ya da?
Hemen ilave edeyim. Sene 1964, belki milattan önce gibi gelecek size. Max Clara isimli bir histoloji hocamız var, Alman bir hoca. Ve hala kulaklarımda korona, korona diye bize koronayı anlatıyordu. Sene 1964, 2023. Demek ki isimler değişmedi. İsimler değişebilir.
Mikroplar zaman vardı içinde, eskiden de.
Mikroplar çok eski. İnsanlık tarihi kadar eski.
Korona mikrobu da yani.
Evet, o nedenle yani hep mikroplar var. Fakat bizim yanlış beslenmemiz, haşa eksikliğimiz, stresimiz, bir sürü faktörler
suni
sayabilirim.
Yaşam.
Yaygın stres, anksiyete, depresyon, psikoz, su, hava, kara, toprak, kirliliği, katkı maddeli ve GDO'lu gıdalar, hormon bozucu maddeler, bunları uzun uzun konuştuk, düzensiz göç ve savaşlar, yanlış internet ve sosyal medya kullanımı, çağdaş teknolojinin getirdiklerinin yanında götürdükleri, bir de program öncesi konuştuk, ulusal bazda çocuklarımızın tekrar fiziksel ölçülerini yapamıyoruz. Yani o ölçüleri baştan yapmamız lazım. Hangi çocuğa sağlıklı fiziki büyüme diyeceğiz, hangisini söylemeyeceğiz onu söyleyelim. Hemen eksik kaldı diye tamamlayalım. Eksik değil ama ilave edelim, katkı olsun. Kapalı ortam, stres, uykusuzluk, düzensiz beslenme, sigara, çevre kirliliği, yine endokrin bozucular, ortak kullanım, ortak malzemeler, düzensiz aşı ve aşı reddi, bunlar bulaşı, yani bulaşmayı arttırır.
Hastalıkları arttırır
evet,
dediniz.
Evet, evet, evet.
Peki, teşekkürler hocam. Buyurun.
Son bir cümle, kışa giriş döneminde ve kışın önemsediğimiz bazı hastalıklar, onların isimlerini sayalım en azından. Kızamık konusunda dikkatli olalım. Su çiçeği sayılarının arttığını görüyoruz. Rotavirüs hastalığı, el ayak hastalığı, alerjiler, astımlar, üst solunum yollarını, bronşit ve bronşiyolitler arttı. Bunlara karşı dikkatli olalım. Zaten takibini yapıyoruz. Son sözü ben mi söyleyeyim, siz mi söyleyeceksiniz bilmiyorum ama ben bitireyim, siz devam edin. Bilim kurulu konusunda birkaç laf söylemek istiyorum. Bilim kurulu görevini bitirdi ve kenara çekildi.
Covid'de kurulan bilim
evet.
kuruluna bahsediyorsunuz.
Halbuki bilim kurulu statik değil, dinamik ve devamlı olmalı. Pandemi olmadan önlem almalı. Doğru veri ve istatistik paylaşmalı. Bunu ulusal bazda ve ülke bazında, çevre ve ulusal bazda, her bazda paylaşmalı. Hıfzı sayesini kapattık. Bu büyük bir hataydı. Almanya'da Robert Koch, Fransa'da da Pasteur, Covid sırasında hastalık stratejisini yürüttüler ve onların takibini yaptılar. Teşekkür ediyorum.
Peki. Aslında o konuyla ilgili söyleyecekleriniz vardı. Henüz benim size hocam bitmedi sorularım. Notlarıma bakıyorum şimdi. Bu hastalıkların inatçılığı ve iyileşme süreçlerinin uzaması, hatta birçok komplikasyon dediğimiz başka hastalıklara neden oluyor, kalıcı hastalıklara dediğimiz şeylerin altını çizdiniz. Neler neden oluyor bunu belirttiniz ama burada önemli bulduğumuz şeylerden bir tanesi aşılar dedik. Aslında kısaca değinmiştiniz ama ben bu konuda biraz daha detaylı beslenme ve aşılarla ilgili biraz sizden katkı rica ediyorum. Çünkü İlk dönemlerde yapılan aşıların aslında sürdürülebilir olduğunu, hatta ömür boyu aşılanmanın olması gerektiğini söyleyen hekimlerdensiniz ve aşının olmazsa olmazlarımızdan biri olduğunu söylüyorsunuz. Her şeyde olduğu gibi aşılarda da elbette yan etkiler olabiliyor. Herhangi bir aldığımız ilaçta bir an Novacin bile insanın hayatını kaybetmesi neden olabiliyor. Her şey riskli ama yani sonuçta aşı kullanmazsak başımıza neler gelir meselesi de önemli. Kullanmadığımız zaman çok daha büyük hastalıklarla baş etmek zorunda kalacağız. Dolayısıyla aşıları ve beslenme konusunu bu iki konuda da çok önemsediğinizi bildiğim için sizden neler söyleyeceksiniz?
Önce şu Novacin konusuna bir açıklık getireyim. Novacin metamizol çocuk hekimliğinde asla kullanılmaz. Şu an biz kullanmıyoruz. Kullanılmaması gerekir. Çünkü ani ölümlere sebep olabilir.
Bizim şu anda zamanlarda daha evet. Klinik olarak fark ettiğimiz bir şey evet. galiba değil mi? Çoğaldı çünkü evet. Novacin kullanımlarında ölümler.
Eskiden kullanılıyordu ama şimdi hiç tavsiye etmiyoruz. Bizim şu anda kullandığımız parasetamol cinsi ateş düşürücü, ağrı kesici. Yani kanserli hastalara bile, en ağır hastalara bile bunu veriyoruz. Bunu öneriyoruz. Özellikle çocuk hekimliğinde yaygın şekilde.
Yani önünüze gelen her türlü ağrı kesici almamalıyız.
Kesinlikle.
Değil mi? İçerikleri farklıyorsunuz.
Kesinlikle. Yani komplikasyon dediniz, çok haklısınız. Böbrek, kalp, akciğer birçok yerlerde komplikasyon. Hatta bir aspirin ani ölümlere bile sebep olabilir. Onun için kimseye ilaç vermeyeceğiz. Kimseye ilaç tavsiye etmeyeceğiz. İlaçlar konusunda bilgili olmamız
cimri
lazım.
Olacağız.
Evet, cimri olacağız. Cimri sabırlı olacağız. Tabii başa eğitimi koyuyoruz. Her şeyi de eğitim. Bu konuştuğumuz konuların temel parametresi, altın standartı eğitim. Daha sonra da sağlık geliyor. Ben eğitimi en başa koyuyorum. Hatta eğitimin ön tarafına da başına adaleti koyuyorum. Sonra eğitim diyorum. Sonra da sağlık diyorum. Daha sonra da olanları sayabiliriz. Şimdi aşı çok önemli bir şey. Ömür boyu biz çocuk hekimi olarak doğum salonlarına giriyoruz. İlk aşılarını, hepatit B aşısını orada yapıyoruz bebeğin. Ve yine söyledim, hakkını yemeyelim. Aile sağlığı merkezleri 0-1 yaş çocukların ayda bir kere kontrollerini yapıp aşılarını yapıyorlar. Boylarını, işte kilolarını, baş çevrelerini ölçüyorlar. Ama ondan sonra bırakıyorlar bu işi. Ama çocuğun temel aşılanması ondan sonra başlıyor. Mesela 2 yaşından sonra bir sürü hastalıklar var. Difteri, tetanoz, boğmaca, kızamık, su çiçeği, bunların, çünkü bir yaşının ömrü 5 yıl. Yani hastalığını kendisi geçirirse kişi ömür boyu bağışıklık sağlar, ama aşıyla edindiğimiz bağışıklık 5 yıl. En azından 5 yılda bir çocuğun aşı koruyuculuğu araştırılmalı.
Ama hastalık geçirmesinde çok daha tehlikeler var değil
tabii,
mi hocam?
Yani hasbelkader
geçirdiyse tabii, kızamık hastalığını tabii, diyelim ki ömür boyu koruyacak, ama hastalığı geçirmektense aşıyla korunmak çok daha hayati.
%100 size katılıyorum. Evet. Komplikasyon, yani kötü sonuç olmuyor, zatürre olmuyor, menenjit olmuyor, işte bir sürü sıkıntıları göremiyoruz.
Evet,
o nedenle aşı çok önemli. Beslenme de onun yanında çok önemli. Çünkü bizim takip çizelgemizde ne demiştik? Aşı, beslenme ve işte fiziksel muayene falan filan demiştik. Ama beslenmede yeterli beslenme. Her çocuğun, demin dediniz ya, öğretmen ısınıyor, çocuk pek ısınmıyor. Çocuğun metabolizmasıyla öğretmenin metabolizması farklı.
Çocukların beslenmesi de farklı olmalı.
Evet, daha az, çok farklı. Karbonhidratını yeterli almalı.
Bununla ilgili
almalı.
Kesinlikle bir program yapalım diye düşünüyorum Osman Hocam. Çünkü o kadar önemli ki. Başka bir konu ve çok detaylı bir konu, velilerden duyuyorum. Bugün çocuk karnı tok geldi diyor. Ben de merak edip baktığım günü hatırlıyorum. Program, yemek programında ne vardı? Nugget var ve benim hiç sevmediğim, istemediğim bir şey konuyor ayda bir de olsa.
Beslenme,
en çok onu sevmiş çocuk. Diyor ki ilk defa, yani bu evde de pişen ve dışarıda da yenen bir şey ve alışık olduğu damak tadı olduğunu veli bunun farkına varamıyor. Bu üzücü bir şey. Ben hemen bunu burada not yani bırakıp devamını sizinle konuşmak istiyorum Osman Hocam.
Yani şimdi mesela ben sorguluyorum, balık yiyor musunuz ya ailelere, yediriyor musunuz çocuğa? Annenin ifadesi şu: hocam kokuyor balık, pişirmiyoruz ama sigara içiliyor evde.
Yani o kokuyor.
Sigara kokusuna tahammül ediliyor, balık kokusuna tahammül ediliyor. Onun için ülkemizde bol miktarda balık, güneş, deniz falan var. O nedenle balık yenmesi
doğal,
çok yetersiz.
Evet, evet.
Bu bir kültür, bahsettiniz.
Evet. Şimdi
yemek
hocam, çocuklarımızı bu hale getiren, hastalıkları bu meseleleri ya da bu sorunları hale getiren biz büyükleriz. Şimdi gündemimizde biliyorsunuz kanserler var, erken yaşta kanserler var, kalp krizleri var, demin sıraladık, obezite var. Obezite olan çocuğun ömrünün kısa olacağını herkes biliyor olması lazım. Bu kadar acı ama gerçek maalesef. Ve hareketsiz bir toplum olduk. Çocuklarım spor yapmıyorlar, hareket etmiyorlar, yürümüyorlar, saatlerce dijital şeyin karşısında kalıyorlar. Bunların hepsinin yanında son zamanlarda sıkça konuşulan bir konuya da değinmek istiyorum. İklim krizi konuşuluyor biliyorsunuz. 1,5 derece daha fazla ısınmış atmosfer, bildiğiniz gibi. %60 canlı çeşitliliği yok etmiş 1,5 derece ısınması atmosferin. Dünyanın 1,5 derece daha ısınması halinde ne olacağını hepimiz korku ve ürküten bir cevap olacak. Tüm canlıların insanlıkla birlikte yok olacağını belirtiyor uzmanlar. Bu riski ya da buna neden olan şeyin bir gün yine konuşulmasından yanayım. Özellikle çocuklara bu küresel ısınmayı ve iklim krizini konuşmak gerekiyor. Çünkü okullar, özellikle okullar bu konuda neler yapmalı ve buna neden olan biz büyükler okullarla birlikte neler yapabilmeliyiz? Kısa bir not almıştım. Bunu son olarak söylemek istiyorum, okumak istiyorum dinleyicilere. Şöyle demişim: okullar geleceği yapılandırma konusunda oldukça elverişli yerler. Devlet kanalı ile hem ulusal hem de evrensel sorunlar, konular yani, gündeme uygun olarak okul müfredatına alınmalı. Devlet kanalıyla diyorum çünkü tek başına bir okulun yapabileceği bir şey maalesef değil. Ama tabii bir okulun da hiçbir şey yapmak daha da tabii ki önemli. Bir okulda olsak bunu yapmalıyız diye düşünüyorum. Öğrencilerin her kademeye uygun bir şekilde bu sorunları, dünya sorunlarını sorgulatmak gerekiyor. Onun dışında öncelikle dünyanın doğal bir dengesinin olduğunu çocuklara öğretmeliyiz. Bu dengeyi bozmadan tüm canlılarla ve doğa ile uyumlu yaşamayı çocuklara öğretmeliyiz. Yani doğayla kavga etmeden, savaşmadan onunla uyum içinde olmalıyız. Yani akan suyun önüne evler yapmamalıyız. Oraya izin verip, o suyun akmasına izin verip uygun bir yere yapılanma yapmalıyız. Bu çocuk bu kültürü okuldan almalı bence. Bunun dışında kendi kültürüne ve tarihine, diline, dinine, inançlarına sahip çıkacak bir kültür yaratmalıyız. Ama bunun yanısında kültürler arası saygı ve kabul olgunluğunu da onlara öğretmeliyiz. İnsanın tüketme ve sahip olma çılgınlığının önüne geçecek bir kültür yaratmalıyız. Günümüz insanına öğretilen bu olumsuz duygu ve davranış yerine peki ne koyacağız? Bununla ilgili birkaç notum var, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce ulusal, sonra evrensel kalkınmanın önemini, refahı, huzuru, barışı, insani olarak dayanışmanın mutluluğunu yaşamayı öğretmeliyiz çocuklara. Dünyanın yaşayacağı kirlenmeyi, yaşadığı kirlenmeyi, yaşanan tüm savaşları, yeryüzünde yaşanan tüm yoksulluğu, hastalıkları çözmeye kendisini adayan insan yetiştirmeliyiz. Okullarda teknoloji ve bilimsel gelişmeyi yaygınlaştırarak evrende yeni dünyalar keşfetme idealleri olan ve bu hayalleri kuran, bu çaba içinde heyecan ve mutluluğu yakalayan öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemeliyiz. Buna uygun eğitim öğretim yapılanmasına girmeliyiz. Ve bunları söyleyerek zamanımız doldu. Yönetmenim uyarıyor beni. Biz büyükler bu durumdan hepimiz sorumluyuz. Okullar olarak, anne baba olarak ve devlet birlikte bu dünyayı, bu gelecek nesli böyle yetiştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Ay Koleji'nin katkılarıyla hazırlanan Eğitimin Sesi sona erdi.